SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, Anzak Günü dolayısıyla tarihçi Vecihi Başar'ın stüdyoda bizimle. Vecihi Bey, öncelikle bize meşgul olduğunuzu tahmin ettiğim bugün gelip bilgi verme nezaketini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkçe ve İngilizce olmak üzere Çanakkale Savaşları ve Avustralya Türk Toplumu hakkında toplam 6 kitabınız var. Ve Avustralya Türk Toplumu ve Avustralya'ya verdiğiniz hizmetlerden dolayı Anzak Barış Ödülü'ne ve 2015'te de Order of Australia madalyasına verdiler size. Sizle konuşulacak çok konu var ama bugün Anzak Günü olduğu için soruları biraz sınırlamak durumundayız. Biraz önce bahsettim, ben ilk geldiğimde Avustralyalıların Türklerle beraber Türklere karşı Birinci Dünya Savaşı sırasında savaştığını biliyordum ama buraya gelince Avustralyalıların bu savaşa nasıl baktıklarını öğrendim. Yıllar içinde Türkiye'den buraya gelen çoğu insan da benzer duyguyu yaşamıştır herhalde. Avustralyalılar için Türklerle olan ilişki, dostluk farklı bir boyutta herhalde, değil mi Vecihi Bey?
Evet, aynen. Ben geldiğimde 73 senesi, neredeyse 50 sene olmuş. Bu arada yaşım ortaya çıkıyor herhalde. Ben Avustralyalıların Çanakkale'de olduğunu bilmiyordum. Babam subaydı. Onun için askeri tarihe merakım daha küçük yaştan başlamıştı. Ama bize İngiltere İmparatorluğu ve de onun dominyonları geldiler şeklinde anlatılırdı. Buraya gelince baktım Anzak Günü falan var. Çanakkale'ye çıktık, Türklerle savaştık falan. Büyük bir sürpriz oldu benim için aslında. Tabii ondan sonra bakıyorsun, o zamanlarda hele olayı Türkler açısından anlatan kimse yok. Türkler düşman olarak görünmüyor. O zamanlarda halen şu anda olan dost şeklinde görülüyor. Ama olayı hep Avustralyalılar tarafından anlatıyorlar. Bunun üzerine herhalde bir 3-5 sene sonra başladım ben bu konuyu işlemeye. Ve bunun üzerine ilk kitabımız çıktı 1985 yılında. Türkler tarafından anlatan ve büyük sansasyon oldu diyebilirim neredeyse. Anzak Günü'ne yakın olarak çıkmıştı zaten. Evimizin önünde radyocular, gazeteciler, televizyoncular birikiyordu o zamanlar. Bu bana gösterdi ki Avustralya toplumu çok olgun bir toplum. Başka bir yönden, hele düşman olduğunu tahmin ettikleri bir taraftan olayın anlatılması onlar için ilginç geldi. Yani en azından yeni bir pencere açılmış, yeni bir bakış açısı ortaya konmuş oldu. Bunun üzerine onun bir kamçıladığı bir düşünce yapısıyla mühendisliğin yanında bütün boş zamanlarımı ve boş zamanlarımızı eşimle beraber bu konuda yoğunlaştık. Bakın kaç sene olmuş 85'ten bu zamana kadar, 6 kitap, 37 sene. Evet, 37 senedir bu işle uğraşıyoruz ve proje üstüne proje geliştiriyoruz. Ondan sonra ve de bu beni çok zevklendiriyor yani. Emekli olduğumdan beri 20 senedir daha da yoğunlaştı işler. Ondan sonra bugün şeyi konuşalım istedim. Avustralya'daki Türklerin gelişinden itibaren Anzak olayını konuşalım, bizler açısından yani. Mesela şöyle başlayabilirim ben. 1967 yılında ilk büyükelçimiz Vefa Karatay Canberra'ya geldiğinde onun da herhalde pek fazla haberi yoktu ki büyük şaşkınlık geçirmiş. Kitabında şey diyor, ben diyor bir Anzakların bize olan ilgisini, sevgisini hiç tahmin etmiyordum diyor. Ve bir toplantı öneriyor 68 senesinin 25 Nisan'ında, o civarda daha doğrusu. Ondan sonra oturacak yer kalmıyor toplantıya gelenlerin sayesinde. Onun için herhalde o günden başlamak üzere Türk toplumunun buradaki varlığı olayı daha da büyüttü tabii. Değişik yönlerden çeşitli grupların, çeşitli kişilerin katkılarıyla olay çok daha büyüdü ve de güzelleşti. Yani şu bakıyorum şimdi, her tarafta harika projeler üretiliyor. Mesela dün Move the House diye bir projenin bir toplantısına katıldım. Bir Mill Creek diye, Coburg'da bir tane Mill Creek diye bir ırmağın kıyısında ölenlerin anısına ağaç dikildi. Ondan sonra birkaç yüz kişi gelmişti ama ne kadar anlamlı bir proje. Onun için bir de bunu Coburg'daki Yıldız Kardeşler ürettiler. Bunun gibi Avustralya'nın dört tarafında projeler üretiliyor, benzeri eylemler yapılıyor, etkinlikler yapılıyor. Bugün Türk grubu mesela Melbourne'da yürüdü Anzak yürüyüşünde. Bilmiyorum kaç kişi vardı ama orada bayraklarımızla gezmeleri büyük bir olay tabii bizim için.
Yıllar içinde ama bu yıllar içinde bu yani ilk yürüyüşten beri biz başlamıyoruz. Evet, yürüyüşten beri başlamıyoruz. Yani bizim bu Anzak yürüyüşüne katılmamız için bazı süreçler ve onaylar gerekti, değil mi?
Pek tabii. Mesela Melbourne'da ilk Anzak gününde yürümek isteyen gruba RSL'in o zamanki Gaziler Derneği'nin başındaki Bruce Ruxton diye bir arkadaşımız vardı. O katiyen katılamazlar Türkler dedi. Hatta şöyle genel bir şey söyledi. Bize kurşun sıkan kimse bizden beraber yürüyemez dedi. Fakat tabii zaman içerisinde bu değişti. Bruce Ruxton'ı Türkiye'ye Anzak gününe götürdüler bir sene. Oradan döndüğünde tamamen değişti fikri, düşüncesi. Zaten pek çok Türkiye'ye gidip Anzak gününe katılan ya Çanakkale'ye gidenlerin büyük bir kısmı geri döndüğünde Türk hayranı, Türkiye hayranı, Çanakkale büyükelçisi oluyorlar neredeyse. Ve de onun verdiği bir rahatlama var. Böyle 1990'ların ortasından itibaren hem Melbourne'de hem Sydney'de başlayan Anzak yürüyüşlerine katılım büyük bir olay oldu yani bence. Şimdi herhalde hemen hemen her eyalette katılım var tahmin ettiğim kadarıyla.
Sydney ve Melbourne'da RSL'in Türk şubeleri de var değil mi Vecihi Bey?
Evet, Melbourne'daki direkt kendi başına bir şube. Sydney'deki de Cumberland diye bir şubenin alt şubesi şeklinde. Ama tabii çok etkinler her iki tarafta. Sydney'de de arkadaşlar çok güzel projeler yapıyorlar. Bu arada Adelaide'de, Tasmania'da, Batı Avustralya'da, Perth'te, ondan sonra Türk toplumunun etkinliğini görüyorsunuz. 1985 senesinde bizim kitap yayınlandığı sene yani daha büyük bir olay vardı. O da Avustralya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar sayesinde Anzak koyuna Anzak koyu adı verildi. O zamana kadar onun bir adı bile yoktu. Arı burnu falan deniyordu. Ama Türkler özel olarak ona Anzak koyu dediler. Ondan sonra haritalar öyle geçti. Ve burada anıtlar dikildi. Canberra'da, Albany'de, Batı Avustralya'da. Ondan sonra ve 1985 aslında bir dönüm yılı olabilir diye düşünüyorum. Bizim iki ülkenin arasındaki, iki halkın arasındaki ilişki açısından. Ve bu gelişmeye devam etti tabii. Şeyi de söylemem lazım. Avustralya'ya gelen Türkler 60'larda, 68'den sonra 70'lerde ben kendi deneyimimden de kaynaklanan şeyi verdim. Bilmediğimizi anlattım. Fakat mesela 1972 senesinde bir Türklerin bir Anzak gününde yürüyüşü var. Bizim kitabımızda da onun resmi var. Ve yürüyen grup pek büyük bir grup değil. Böyle 20 kişi falan var. Ama ellerinde bir tane kocaman bir yazı var taşıdıkları. Yazının üzerinde şöyle diyor: Turkish Australian friendship will never die. Yani ne kadar anlamlı bir laf. Türk Avustralya dostluğu hiçbir zaman ölmeyecektir diye. Yani iki ülke arasında böyle trajik bir savaştan sonra böyle bir dostluğun olması, büyümesi herhalde nadir görülen bir şeydir. Bazı arkadaşlar savaşın Centilmenler Savaşı olduğunu falan söylüyor ama yani bu biraz uydurma bence. Çünkü 86.700 bizden şehit var. Karşı taraftan da yani İngilizler, Fransızlar ve Anzaklar dahil 50.000'e yaklaşır. Ölü var. Avustralyalıların kendisinin ölüsü 8.700. Ama bu böyle rakamlara ulaşmak için çok gaddarca savaşmaları lazım. 9 ay sürdü çünkü savaş. 9 ayda bu kadar her iki taraftan da şehit olması için herhalde birbirlerini kıyasıya öldürmüş olmaları lazım. Centilmenlik falan yok orada yani. Herkes ya öldüreceksin ya öleceksin. Fakat sonradan ortaya çıkan ve gönülden gelen bir şey bu. Yani herhangi bir ittirme ya politik bir şey yok, baskı yok. Halkın kendisinden gelen bir duygu. Mesela ben 2019'da bir tur götürdüm Türkiye'ye. O turun elemanlarından, katılanlarından birisi 94 yaşında bir bayandı. Ve ona biz şey koydurtmayı düşündük. 57. alayın şehitliğine bir çelenk bıraksın istedik. Çelengi aldı eline, koyacağı yere doğru giderken oradaki grubun, orada birçok insanlar vardı tabii, oradaki grubun arasından bir tane Türk kadını ağlıya bağıra koşturarak geldi. Siz ne kadar güzel insanlarsınız, Avustralyalılarsınız, biz sizi çok seviyoruz diye geldi. Ağlıya ağlıya bizim 94 yaşındaki kadının boynuna sarıldı. O tabii yani biz hepimiz de başladık ağlamaya. Yani öyle duygusal anlar yaşanıyor. O böyle bir olayı herhalde kurgu şeklinde yapamazsınız yani. Kendiliğinden oluşuyor bu. Ondan sonra
kişisel olarak karşılıklı hem Türklerin hem Avustralyalıların ufak incelikleriyle böyle zaman içinde oluşmuş bir hissiyat herhalde bu karşılıklı sevgi, dostluk. Yani çok ilginç. Dünyada o kadar benzeri olan bir şey değil, yok.
Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Bu şeyden başladı diye düşünülüyor. Çanakkale'de siperlerden başladı diye düşünülüyor. Yani siperler bazı yerlerde 10 metre yakın birbirine. Yani karşı taraftaki askerin şarkı söylediğini, ağladığını yahut kurşun yediyse öldüğünü falan duyuyorsunuz. Sabahleyin yemek yaptığını düşünüyorsunuz, görüyorsunuz. Ya, görmek değil de kokusunu duyuyorsunuz en azından. Öyle bir yakınlık var ve de bir savaşın keskin olmadığı zamanlarda birbirlerine hediyeler attıklarını biliyoruz. 10 metre bir mesafe değil zaten. Ondan sonra ve de Avustralyalılar aslında o tarafa pek girmek istemiyorum ama Avustralyalılar Türkleri bilmiyorlardı. Yani zaten ilk Türkiye'ye yönlendirildiklerinde herkes Almanya'ya gideceğiz, Batı'ya gideceğiz, Fransa'da Almanlarla dövüşeceğiz diye düşünüyordu. Türkiye'ye gönderildiklerini duyunca vah vah vah dediler. Yani şimdi hemen biz onları siler süpürürüz diye düşündüler. Ondan sonra tabii bizim açımızdan da vatanı kurtarma olayı. Yani İstanbul'a 300 kilometre var. Sen yenilirsen tamam, İstanbul başkent alınmış oluyor yani. Onun için olayın bayağı trajik bir yönü de var. Ama sonuçta ortaya çıkan, hele bizim nesiller için bayağı olumlu bir şey. Ben 50 senedir buradayım neredeyse. Hiçbir kere Türk olduğum için ters bir laf görmedim, duymadım. Ama yani Almanya'da yaşayanlar, Avrupa'da yaşayanlar tam tersi. Türk olduğunu söylemeye utanıyor insanlar. Ben Norveç'te yaşadım 3 sene, çalıştım Norveç'te. Orada kara kaşlı birisinin, kara kafalı birisinin yanında kimse oturmaz trende ya otobüste. Öyle bir ortamdan buraya gelince tabii Avustralya'da yaşayan Türkler olarak ne kadar şanslı olduğumuzu görebiliyorsunuz. Yani herkes görüyor bunu.
Veci Bey, dinleyicilerimizden bir sorumuz var. Ertuğrul Bey soruyor. Sydney'den önce sizi tebrik ettiğini söylüyor ve soruyor. Anzak konuları ile ilgili olarak her Türkiye ve Avustralyalı yöneticilerden getirdiğiniz projeler hakkında gereken ilgi ve alakayı görüyor musunuz diye sormuş Ertuğrul Bey.
Teşekkürler Ertuğrul Bey. Evet, büyük destek görüyoruz biz. Hem Avustralya hem Türk makamlarından Bu yeni bir şey değil. Hep böyle oldu zaten. Ondan sonra mesela 2015'te burada Melbourne'da bir anıt açıldı. Türklerin şehitlerini anan bir anıt açıldı. 500 bin dolara mal olduğunu söylediler. Bunun bir kısmını Melbourne'daki Türkler topladılar. Fakat büyük bir kısmını Avustralya ve Türk hükümetleri ortak olarak verdi. Bu büyük bir yatırım. Ve de o anıt herhalde burada birkaç yüz sene daha kalır diye düşünüyorum. Benim her başvurduğum projeyi aldığımı söyleyemem, yardım aldığımı söyleyemem ama pek çoğuna destek geliyor. Mesela biz Çanakkale'deki olayları anan bir bahçe yaptık. Hampton'daki RSL şubesinin bahçesinde. Orası için gereken parayı federal eyalet hükümeti verdi ve de çok güzel bir sonuç çıktı ortaya. Ve Atatürk'ün sözlerini oraya duvara plaket halinde astık. Herhalde Atatürk'ün sözlerinin getirdiği büyük bir şey var. Yankı var Avustralya'da. Yani 1934 senesinde, savaştan 19 sene sonra o konuda büyük uğraş vermiş olan kumandan Mustafa Kemal Atatürk kalkıyor. Sizin burada ölen çocuklarınız bizim de çocuklarımız olmuş diyebiliyor. Bunun kadar büyüklük gösteren herhalde başka bir devlet adamı yoktur herhalde. Bunun getirdiği bir şey var. Avustralya'da büyük bir yankı var. Yani herkesin konuşmasının sonunda Atatürk'ün sözleriyle genellikle bitiriyorlar. Herhalde bu bizim için büyük bir olanak. Ben de konuşma yaptığım zaman en son slaytım yahut en son söylediğim sözler Atatürk'ün sözleri oluyor. Önemli bizim.
O sözleri ilk duyduğunda gözleri yaşarmamış insan yoktur herhalde yani.
Çok doğru, çok doğru. Yani o kadar anlamlı ki annelerin yüreğine hitap ediyor yani. O kadar önemli bir şey. Ben bundan sonraki yaşamımda daha başka projeler üretmeyi planlıyorum. Önümüzdeki sene Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Arkadaşlardan rica ediyorum, kendileri de birkaç proje, en azından bir proje çıkartıp etraflarındaki Avustralya toplumuna tanıtsınlar Türkiye'yi ve bizim ortak mirasımız olan Anzaklarla ortak mirasımız olan Çanakkale Savaşları'nı yaşatsınlar bir şekilde. Bu bizim toplumumuz açısından, toplumun benliği ve toplumun kendi yüreğine olan güveni için de çok önemli. Bundan sonraki nesiller için daha da önemli. Maalesef bundan sonraki nesiller pek o kadar ilgilenmiyorlar şu anda. Ama genellikle üçüncü nesil geri döner. İkinci değil de üçüncü nesil geri döner ve de parmağını taşın altına koyar diye düşünüyorum. Bu konular toplumda nasıl yankılanıyor tam bilemiyorum ama herhalde konuşulması gereken, tartışılması gereken, anlaşılması gereken konular. Pek çoğumuz bilmeden olaylara giriyor. O çok yanlış bir şey. Yani en azından 2-3 tane kitap okuyup Türkçe yahut İngilizce savaşın ana konularını anlamamız lazım. Bazıları çıkıyor mesela 250 bin şehidimiz var diyor. Doğru değil yani. 87 bine yakın şehidimiz var. Bir ara şey çıktı mesela, Avustralya'da 57. alayın sancağı varmış diye çıktı. Bundan 15 sene kadar önce. Ondan sonra biz de dolaştık, araştırdık, müzelere gittik, Canberra'ya gittik. Böyle bir şey yok. Tamamen uydurma. Fakat o kadar güzel yazılmış ki milletin hoşuna gidiyor herhalde. Herkes böyle bir hikaye var falan diye geliyor.
Hikaye güzel olunca inanıyor insanlar.
Evet, çok doğru güzel, çok güzel yazıyorlar. Doğru olması önemli değil. Ondan sonra epey uğraştık böyle şeyleri silmeye ama halen 15 sene sonra halen geliyor benzeri hikayeler. Yeni yeni bir şeyler icat ediyorlar. Ondan sonra hoşuna gidiyor milletin.
Avustralya'nın Anzak tarihinde de bu tip, yani mitolojiye dönünce biraz böyle bu tip savaşlar. Çünkü hem Avustralya'nın kuruluşunda hem Türkiye'nin kuruluşunda kilit rol oynamış bir savaş. Yani biraz böyle savaş efsaneye dönüşüyor, mitolojiye dönüşüyor ve insanlar inanmak istiyor yani bazı şeylere. Doğru. Belki.
Doğru. Bir de şey var tabii, yani bizim cephede çarpışanların okuma yazma oranı %5. Onun için pek fazla yazılı belge kalmamış. Avustralyalıların neredeyse %100 onlardan günlükler, mektuplar, binlerce dosya var. Tabii o zaman hakikat daha kolay ortaya çıkıyor. Bizde bir şey olmadığı için doğru dürüst uydurmak daha kolay geliyor.
Bir de farklı devlet sonuçta. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye.
Türkiye Cumhuriyeti.
O evet. Geçişte evet. Dramatik bir süreç. Sonuçta doğru. Anadolu için kasıp kıvrılmış bütün bölge. O sırada yani bazı şeyler kaybolmuş olabilir. Dediğiniz gibi okuma yazma oranı düşük olunca ve ölümler çok fazla olunca subaylar arasında falan, herhalde böyle bunu tarihe mal etmek ya da gerçekleri tarihe mal etmek biraz daha zor Türkiye için.
Evet. Bizim bir de kültürümüzde var herhalde. Biraz hikayecilik. Efsanecilik. Evet.
Vecihi Bey, şimdi kısa bir reklamımız var. Bir iki tane mesaj var. Onları söylemek istiyorum size önce. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. Vecihi Bey, şayet Çanakkale'de muhalifler savaşı kazansaydı ne olurdu demiş. Alternatif tarih biraz bu. Fevzi Bey de 1972 yürüyüşünde çoğunluk Kıbrıslı Türklerdir. Vecihi Bey bunu da vurgulasın lütfen demiş Fevzi Bey.
SBS Türkçe ilesiniz.
Evet, Vecihi Bey ile devam ediyoruz. Vecihi Bey, ne düşünüyorsunuz sorular hakkında?
Evet, alternatif tarih olayını isterseniz biraz işleyelim. Şimdi aslında bizim Çanakkale Savaşı'ndan bitmiyor dertlerimiz. Ondan sonra ne oluyor? İngilizler ve Avustralyalıların atlı kuvvetleri Orta Doğu'ya yöneliyorlar. Ve orada 1 milyon insan tekrar savaşıyor. Fakat bu savaş 3 sene sürüyor ve 1918'in sonunda bizim yenilgimizle sonuçlanıyor. Giremedikleri İstanbul'a 1918'in Kasım'ın 12'sinde İngiliz filoları giriyorlar. Herhalde önemli olan Çanakkale'deki sonuç şöyle böyle aynen tekrarlanmış oluyor. Sadece 3 sene arayla. Eğer Çanakkale'de yenilseydik ne olacaktı? İngilizler İstanbul'u işgal edeceklerdi. Türkiye'yi böleceklerdi. Ve Orta Doğu'yu tamamen ellerine geçireceklerdi. Çünkü Orta Doğu'da büyük petrol yatakları var. O sırada da İngilizler büyük donanmalarını kömürden petrole aktarmaya çalışıyorlar. Ama İngiliz İmparatorluğu'nda petrol yok. Ve stratejik önemli olan petrole ulaşmak için Orta Doğu'ya el koymaları gerektiğini düşünüyor İngilizler. Ve buna vakıf oluyorlar sonuçta. Yani 1918'den sonra olan olaylara bakın. Eğer Atatürk çıkmamış olsaydı Türkiye diye bir ufacık bir ülke olacaktı. Etrafında 4-5 tane hasım ülke olacaktı. Ondan sonra ve Orta Doğu petrolleri İngilizlerin olacaktı. Aslında sonuç değişmedi İngilizler açısından. Onlar petrole odaklanmışlardı. Onu aldılar ve o onların işini birkaç yüz sene idare etti. Orta Doğu'da o zamanlar bulunan petrol yatakları, Baba Gurgur diye bir petrol yatağı var mesela, halen binlerce varil petrol üretiyor. Kaç sene sonra? Yani 70-80 sene sonra. Onun için İngilizler açısından olayın sonucu pek değişmedi. Ama bizim açımızdan çok değişti. Çünkü eğer Atatürk ve onun arkadaşları ve de silah arkadaşları ve toplumumuz Çanakkale Savaşı'ndan geçmemiş olsaydı daha sonra Kurtuluş Savaşı'nı verebilecek durumda olmazlardı belki de onu. Aslında tarihe değişik açılardan bakmak bazen yararlı ama tepeden aşağı inen bir su gibi o kendi tarih kendi yatağını bulup akıyor. Onun için şöyle olsaydı böyle olsaydı demek aslında biraz fantezi oluyor. Onun için şey etmek lazım. Tarihin niye öyle olduğunu anlamak lazım. Pek çok kişi Çanakkale Savaşları'nın esas nedeninin Orta Doğu'daki petrol yataklarına İngilizlerin arzu etmesi, onlara el koymak istemesi olarak bilmezler. Yani nedir Çanakkale Savaşları'nın sebebi? Pek çok kişinin bildiği. Biz boğazları açıp Ruslara yardım etmeye gidiyorduk. Yahut ona benzer birkaç tane daha teori var. Bunların hiçbiri bu kadar büyük bir savaşı gerektirecek kadar bir olay değil. Esas olay aslında tabii ki İngilizlerin Orta Doğu'daki petrol yataklarına el koyma niyeti. Zavallı Avustralyalılar da yani başkaları gel dedikleri zaman koşturan bir millet. Burada savaş açıldığında ilk bir haftada 8.000-9.000 kişi sıraya girmiş. Biz harbe gitmek istiyoruz diye. Öyle bir millet. Bugüne kadar da katılmadıkları savaş yok. Ondan sonra halbuki Atatürk'ün söylediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh bizim en iyi, en önemli şiarlarımızdan birisi. Barış önemli. Barış insanlar için en önemli şey.
Siz böyle Irak'taki petroller, Suudi Arabistan petrolleri falan yani sonuçta o Birinci Dünya Savaşı'nın nedeni olarak belirttiğiniz ama yani hala aynı nedenlerden dolayı savaş çıkıyor yani
tabii,
aynı bölgede.
Tabii yani bakın İkinci Dünya Savaşı'na, bakın Irak'a iki defa üst üste büyük saldırmalara, onların hepsinin ortak nedeni petrol yatakları. Niye? Çünkü çok stratejik bir madde. Yani şu anda toplumda petrol olmasın gelmese bütün hayat durur. Onu mutlaka sağlamanız lazım. Hani ekmek olmasa başka bir şey yersiniz ama petrol olmasa şimdi değil ama belki 50 sene sonra başka şeyler olabilir tabii de. Elektrik enerjisi falan. Ama o zamanlar özellikle bütün dünya petrol üzerinde kurulmuş vaziyette. Onun için stratejik önemi olan bir yere sahip olmak Türkiye için çok iyi bir şey ama aynı zamanda da kötü bir şey. Yani herkesin bizim topraklarımızda gözü var maalesef.
Vecihi Bey, son olarak bir şey sormak istiyorum. Siz böyle Avustralya ve Türkiye arasında dostluk köprüleri kurulmasında bayağı öncülük yaptınız. Bu süreçte karşılaştığınız zorluklar ve başarıları anlatabilir misiniz? Yani mesela dostluk anıtları yapıldı. Bir sürü şey yapılıyor aslında, hala yapılmakta. Bu yani karşılaştığınız zorluklar ve böyle hatırladığınız güzel şeyler.
Direkt olarak aklıma gelen birkaç bir şey var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'ye ben 15 senedir falan tur götürüyorum. Türkiye'ye götürdüğüm turların hepsinde geri gelirken katılanların hepsi aman iyi ki yaptık bu işi. Bu dünyanın en güzel bir şeyiydi. Türkiye gibi güzel bir tarihi olan, kültürü olan bir ülkeyi gezdik, gördük. Çanakkale'yi anladık. Bu bana büyük haz veren bir olaydı. İleride bunlara şu Covid olayı bittikten sonra ileride tekrar devam etmek istiyorum. Ondan sonra bir de yaptığımız projeler büyük saygı, sevgi görüyor. Yani toplumda yerimiz var. Avrupa'daki Türkler gibi değiliz. Avustralya'da bir proje yapılınca toplumun beğenisini alınıyor, desteği alınıyor. Bu büyük haz verici bir şey. Türk olarak Avustralya'da yaşamak bizim için büyük şans.
Ne kadar kolay burada bir projeyi ele gidip gerçekleştirmek? Siz çok proje gerçekleştirdiniz bu konuda. Yani ne kadar? Yani böyle destek bulmak, hem maddi hem manevi hem kişisel insanlardan destek bulmak.
Evet. Onun bir formülü var. Yani bir kere olayı çok iyi çalışmanız lazım. En detayına kadar vakıf olmanız lazım. Ondan sonra yardımcılar bulmanız lazım. O konuya yürüyebilmek için etrafınızda bu işi yapabilecek olan kişileri bulmanız lazım. Fon vesaire sonunda geliyor yani. Onlar ilk hedef değil. Onlar son hedef. Onun için bir de uğraşmak lazım. Yani benim bazı projelerim 10 sene önce başlatmışım. Halen bitirmeye çalışıyorum. Yani bırakmamak lazım peşini.
Bir projeye odaklanmamak lazım belki. Birkaç tane evet. beraber yürütüp hangisinde daha fazla fırsat varsa ona odaklanıp sonra evet. ve tek başına girişmeyeceksiniz. Destek bulacaksınız. Evet. Yardımcı bulacaksınız.
Evet.
Yani ve bizim toplumda da yardımcı olacak bayağı bir insan var. Mesajlardan da geliyor. Yani böyle insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Türk toplumunu tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmak istiyorlar.
Benden ilişki kursunlar, ben kendilerine önümüzdeki birkaç sene yetecek kadar proje veririm. Hiç merak etmesinler.
Çok teşekkürler Vecihi Bey. Bugün Anzak günü. Son olarak bizim toplumumuza, dinleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Şöyle bir mesaj verebilirim. Biz çok şanslıyız daha önceden dediğim gibi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Herhalde Türk toplumunun ilerideki başarılarının sırrı Anzak'tan geçecektir diye düşünüyorum. Ona sarılmamız lazım, ona anlamamız lazım ve de anlatmamız lazım. Böyle bir mesajım var. Teşekkürler.
Çok teşekkürler Vecihi Bey.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.